Ayrım 17. Neden öldürüldüler? Kurşunlar hepimize. Orhan Tüleylioğlu. Sayfa 214. Çözün emri. Başbakan Abdullah Gül, Doktor Necip Hablemitoğlu suikastının çözülmesi için güvenlik birimlerine talimat verdiğini söyledi. Atatürk Havalimanı'nda gazetecilere açıklama yapan Gül, Doktor Hablemitoğlu'nun menfur bir suikaste hayatını kaybetmesinin herkesi üzdüğünü belirtti. Gül şunları söyledi. Hepsine talimatımız şudur. Bütün yetkinizi ve otoritenizi sonuna kadar kullanacaksınız ve bu cinayeti kimlerin yaptığını, arkasında kimlerin olduğunu ortaya çıkaracaksınız. Onlar da bütün güçleriyle bu çalışmayı yapıyorlar. Hükümetimiz kesinlikle güvenlik güçlerimizin ve istihbarat teşkilatımızın arkasındadır. Bu bir aile cenazesidir. Necip Hablemitoğlu'nun suikast sonucu öldürülmesinin ardından ailesi cenaze için bir duyuru ilanı yayımlayarak hiçbir kurum ya da kuruluşun cenazeye sahip çıkmaya kalkarak suistimal etmemesini istedi. Cumhuriyet gazetesinde 20 Aralık 2002 günü yer alan ilan, Necip Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu ve çocukları Kanije ve Uyvar adına verildi. Bu bizim dördümüzün son birlikteliğidir denilen ilanda, Hablemitoğlu'nun cenazesinin öğle namazı sonrası Kocatepe Camii'nden Karşıyaka mezarlığına gideceği belirtilerek şu not düşüldü. Bu uğurlama tamamen ailesi ve sevenlerine açık olup hiçbir kurum ve kuruluşun adı altında gerçekleşmeyecektir. Bu bizim dördümüzün en son birlikteliğidir. Bu beraberliğin hiçbir kurum, kuruluş ve kişiler tarafından istismar edilmemesi yine bizim dördümüzün son isteğidir. Buna saygı duyulacağına inanmak istiyoruz. Öldürülenler anti-emperyalist. 20 Aralık akşamı Ulusal Kanal Gece Bülteni'ne telefonla katılan eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili olarak şu yorumu yapıyordu. Tetikçi kim olursa olsun, bir siyasal İslamcı da olsa, ben bu suikastin arkasında yine emperyalist dış güçlerin ajanları bulunduğunun kanaatindeyim. Bu kanaatimin çeşitli nedenleri var. Pek çok aydınımız öldürüldü ve öldürülüyor. Bu aydınlarımızın hepsi de her aydın gibi laik, sadece laikliği savunanlar değil, mutlak şekilde anti-emperyalist bir tutum takınarak emperyalist devletlere karşı mücadele eden insanlarımız. Muammer Aksoy'u ele alalım. Yıllarca Türkiye'nin petrol davasını en iyi savunan kişiydi ve dış çevreleri son derece rahatsız ediyordu. Uğur Mumcu'nun öldürülmeden önce yazdıklarına bakın. Vurulduk ey halkım, unutma bizi. Bağımsızlık Mustafa Kemal'den armağandı bize. Emperyalizmin ahtapot kollarına teslim edilen ülkemizin bağımsızlığı için kan döktük sokaklarda. Küreselleşmeye karşı Ahmet Taner Kışlalı, kalpaklı kalkınma denilen Atatürkçü kalkınma modelini ısrarla savunuyordu. Bir yazısında, ABD'nin ve Batı'nın çıkarı, ulusal bütünlüğünü korumuş, çağdaş ve bağımsız davranabilecek kadar güçlü bir Türkiye değildir. Yarı çağdaş, yarı bağımsız, her zaman Batı'ya muhtaç bir Türkiye'dedir, diyordu. Sayın Hablemitoğlu da bu gerçekleri bilen bir aydınımızdı ve bunları açıkça dile getiriyordu. Doktor Hablemitoğlu'nun yakın dostu Fethullah Gülen hakkında suç duyurusunda bulunup dava açılmasında önemli katkı sağlayan ve bu konudaki kitabın yazarı olan Ergün Poyraz şu değerlendirmeyi yaptı. Necip Bey'in en önemli uğraş alanlarından birisi Alman vakıfları, Gülen grubu ve emniyet istihbarattaki Fethullahçı yapılanmaydı. Dün akşam da bir genel müdür yardımcısının verdiği demeç var. Olayı çarpıtıyorlar. Gerek Alman vakıfları gerek Fethullahçılar emniyetin büyük bir kısmı olarak ortak çalışıyorlar. Bu cinayette en önemli araştırılması gereken şey emniyetin rolüdür. Ben açıkça söylüyorum, Fethullah'ın silahlı gücü emniyettir. Hürriyet, 21 Aralık 2002. Hablemitoğlu karanfillerle uğurlandı. Doktor Necip Hablemitoğlu 21 Aralık günü toprağa verildi. Hablemitoğlu için Ankara Kocatepe Camii'nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Başbakan Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök ve diğer komuta heyeti katıldı. Hablemitoğlu'nun cenazesi adli tıp morgundan alınarak ilk önce Gata'ya götürülmek istendi. Bu hastanede nöbet değişiminden kaynaklanan bir yanlış anlama nedeniyle Hablemitoğlu'nun cenazesi SSK Dış Kapı Hastanesi'ne getirildi. Daha sonra Kocatepe Camii'ne getirilen Hablemitoğlu için öğlen namazının ardından cenaze namazı kılındı. Kocatepe Camii'nde düzenlenen törene çok sayıda politikacı ve üst düzey yönetici katıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri daha önce Ahmet Taner Kışlalı'nın cenazesinde olduğu gibi üniformalı çok sayıda subay ile törende temsil edildi. Cenazeye resmi katılım için Ankara Garnizonu'na emir verilmesi nedeniyle Ankara'daki karargahlarda görevli çok sayıda subay askeri servislerle Kocatepe Camii'ne geldi. Cenazeye hükümeti temsilen ilk önce Başbakan Yardımcıları Mehmet Ali Şahin, Ertuğrul Yalçınbayır, Adalet Bakanı Cemil Çiçek, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu geldi. Başbakan Abdullah Gül ise ABD'nin Ankara Büyükelçisi Robert Pearson ile görüşmesinin uzaması nedeniyle törenin sonlarına yetişti. Gül, diğer kabine üyeleriyle birlikte cenaze namazının kılındığı bölümde durdu. Camiden ayrılışı sırasında son anda Sezer ve komuta heyetini fark eden Gül, yanlarına giderek el sıkıştı. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın İstanbul'da olması nedeniyle partiyi temsilen Önder Sağ, Yılmaz Ateş ve Cevdet Selvi resmi olarak katıldı. Törene çok sayıda CHP'li yurttaş ve milletvekilinin de katıldığı gözlendi. CHP Ankara Milletvekili Yakup Kepenek, Karşıyaka Mezarlığı'na kadar geldi. DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, DYP Lideri Mehmet Ağar, Parti Genel Sekreteri Serhan Yücel, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, seçimden önce BBP'ye geçen eski MHP'li Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz de Kocatepe Camii'ndeki cenaze namazına katıldı. Namazın kılınmasının ardından Hablemitoğlu omuzlarda taşınarak bir ambulansa kondu. Alanda bulunan yurttaşlar Hablemitoğlu'nun tabutuna karanfil atarken askerler de Hablemitoğlu'nun cenaze önlerinden geçerken selam verdiler. Necip Hablemitoğlu'nun kızları Kanije ve Uyvar'ın babalarıyla birlikte çekilmiş bir fotoğrafı taşıdıkları gözlendi. Camiden ambulansla Karşıyaka Mezarlığı'na getirilen Hablemitoğlu'nun cenazesi burada toprağa verildi. Eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, eski DGM Savcısı Nuhmete Yüksel, Hablemitoğlu'nun cenazesiyle birlikte mezarı başına kadar geldi. Son röportaj. Doktor Necip Hablemitoğlu öldürülmeden 24 saat önce Star gazetesinden Yasemin Güner'in sorularını yanıtlamış, çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. İşte bu söyleşiden notlar. Kitabınızın yayımlanmasıyla Alman vakıfları hakkında Ankara DGM Cumhuriyet Savcılığınca Almanya lehine casusluk yaptıkları gerekçesiyle haklarında dava açıldı. Tepeköy eski muhtarı Halil Battal, Almanların Oktay Konyar'a çanta içinde para verdiklerini gördüğünü açıkladı. Sizin bu konudaki görüşleriniz nelerdir? Mahkemede bu ifadeyi veren muhtarı gönülden kutluyorum. Onca militan arasında bu ifadeyi dürüstçe ve cesaretle verebilmek davanın gelişimi açısından son derece önemli olmuştur. Bergama'daki sivil itaatsizlik eylemlerinin finansmanı, merkezi Almanya'da bulunan ve sadece posta kutusuna adres gösteren Fiyan Vakfı'nca karşılanmaktadır. Fiyan Vakfı'nın denetimi Almanya temsilcisi Petra Zauerland üzerinden yapılmaktadır. Fiyan'ın yanı sıra Almanya İzmir Başkonsolosu Manfred Unger, yerli işbirlikçilere para dağıtımında en üst karar verici konumundadır. Bu, Türk makamları tarafından da biliniyor. Unger, Bergama'nın yanı sıra Eşme, Salihli, Sındırgı ve Sivrihisar'daki altın karşıtı diğer yerli işbirlikçileri de parasal yönden desteklemektedir. Alman vakıflarının tek faaliyet alanı Türkiye'deki altın rezervlerinin işletilmemesi mi? Başka ne gibi çalışmalar yürütüyorlar? Tek faaliyet alanları bu değil. Almanya, MGK ve dolayısıyla TSK aleyhindeki faaliyetlerini yeni bir boyuta taşıyarak bu işle Yehova şahitlerini görevlendirmiştir. Vicdani retçiler kimliği altında yasa dışı faaliyet gösteren ve halkı askerlikten soğutmayı, askere gitmemeyi öngören bu yapılanma, başta yasa dışı Heinrich Böll Vakfı temsilciliği olmak üzere bugüne kadar Alman vakıflarından destek gören tüm sivil toplum örgütlerince desteklenmektedir. Halkı askerlikten soğutmak suç teşkil ediyor yasalarımızda. Bu faaliyetlerini nasıl yapıyorlar? Şimdi, vicdani retçilik adı altında Mehmet Bal adlı bir Türk'ün askere gitmek yerine askeri cezaevine girmesi, Almanya'da birinci haber olarak verilmiş ve başta Almanya'daki Türkler olmak üzere Türkiye'deki geniş kitlelerin askere gitmeyi reddederek sivil itaatsizlik kapsamında TSK'ya karşı bir kamuoyu oluşturmaya çalıştıkları gözlenmektedir. Alman vakıfları da bu görüşlere çanak tutarak yeni bir lobicilik faaliyetine başladılar. Türkiye'de bu faaliyeti yürütenler toplantılarına Almanya'dan konuşmacı getirmektedirler. Son yapılan ve 50 bin kişinin katıldığı Savaşa Hayır mitinginin düzenleyicileri Alman destekli vicdani retçilerdir. Yeni kurulan AKP hükümetinin Alman vakıflarınca yaklaşımı nasıl olacak? Yapılan lobi faaliyetlerine göz yumulacak mı? Gül hükümetinde geçmiş yıllarda ANAP üyesi olup da Almanya'ya özel eğitim için gönderilenler arasında iki bakan da bulunmaktadır. Bunlardan biri Milli Eğitim Bakanı Erkan Mumcu'dur. Almanlar ABD'ye yakın olan AKP hükümetinde kendilerine yakın isim olarak Erkan Mumcu'yu görüyorlar. Konrad Adenauer Vakfı'nın yasa dışı temsilcisi Wolf Schönborn ve yardımcısı Dirk Trendle, AKP ile üst düzeyde bağlantı kurma çalışması içerisindedir. Konrad Adenauer Vakfı, Kopenhag zirvesinde gerçekleşen Türk-Alman gerginliğini giderme misyonunu üstlenmiştir. Almanlar ve ABD'lilerin çalışma stratejilerine baktığımız zaman arada ne gibi farklılıklar bulunuyor? ABD, Türkiye'de üst düzeyde çıkarlarını temsil ettirirken, Almanya sokaktaki militan ve müritlere kadar binlerce taraftara sahiptir ve kullanmaktadır. Merkezi Almanya'da bulunan tüm aşırı sol ve aşırı sağ yapılanmaların Türkiye'deki uzantıları, Almanya'nın çıkarları doğrultusunda kullanılmaktadır. Ankara DGM'de açılan casusluk davasının Genelkurmay Askeri Mahkemesi'ne intikal ettirilmesi gerekir. Çünkü davanın iddianamesini yazan savcı Nuh Mete Yüksel, Alman vakıflarının casusluk faaliyetlerinde bulunduğunu belirlemişti. Casusluk davaları da Genelkurmay Askeri Mahkemesi'nde görülür. Almanya'nın Türkiye aleyhine başka ne gibi faaliyetleri bulunuyor? Almanya, AB'ye uyum yasalarının uygulanmasını görmek isterken, idamın kaldırılmasına karşın kendi ülkesinde barındırdığı yüz binlerce PKK, Nizam-ı Alem Ülkücüsü, DHKPC, TİKKO, Kaplancı, Partizan gibi örgü militanlarını Interpol uygulamalarına karşın Türkiye'ye iade etmede hiçbir adım atmamaktadır. Aynı şekilde KADEK'i AB ülkeleri terörist olarak nitelemeye yanaşmazken, Türkiye'yi her fırsatta insan hakları ihlalcisi olarak takdim etmektedirler. Almanya halihazırda PKK'nın elinde bulunan Alman mayınlarını da açıklamamaktadır. Türkiye'de 47 etnik halkın kendi ana dilinde yayın yapma ve eğitim hakkı konusunda dayatan Almanya, 2,5 milyon Türk vatandaşının ana dilini öğreten Türkçe öğretmenlerinin sözleşmelerini feshetmeye başlamıştır. Din dersleri de bu kapsamda Almanca olarak verilecektir. Star, 26 Aralık 2002. Kudüs savaşçıları mercek altında. Hablemitoğlu suikastine ilişkin olarak olay yerinde yapılan kanıt araştırmasında fazla umut verici bir gelişme sağlanamaması, oluşturulan ekibi benzer cinayetlere yöneltti. Emniyet yetkilileri, soruşturma çerçevesinde daha önce işlenmiş Profesör Doktor Muammer Aksoy ve Suudi Arabistanlı elçilik görevlisi Abdülgani Bedevi cinayetleri üzerinde durdu. Bu iki cinayetin de Hablemitoğlu suikastinde olduğu gibi yakın mesafeden ve profesyonelce işlendiğini dikkate alan yetkililer, Umut Operasyonu kapsamında deşifre edilmemiş Kudüs Savaşçıları örgütüne benzer terörist gruplar olasılığı üzerinde durdu. İstihbarat birimleri son dönemde İran'dan Türkiye'ye giren kişileri incelemeye aldı. Uykuda tutulan grup. Suikasti aydınlatmak için çeşitli kurumların katılımıyla oluşturulan ekip, 1996'da İran Büyükelçiliği'nde görevli Macit Saatkar'ın İslami Hareket Örgütü lideri İrfan Çağrıcı'ya söylediği sözlerden yola çıkıyordu. Saatkar'ın Hacı Bayram Camii'ndeki konuşmasında bir anlaşmazlık nedeniyle tartıştığı Çağrıcı'ya, "Sen kendini ne sanıyorsun? Bizim elimizde sizin gibi 8-10 grup daha var," dediği belirlenmişti. İstihbarat yetkilileri özellikle Saatkar'ın sözünü ettiği ve Hablemitoğlu suikastine kadar uykuda tutulan grup olabileceği düşüncesinden yola çıkıyor. İstihbarat birimleri konuşmada sözü edilen gruplardan en fazla 3-5 tanesinin deşifre edilmiş olabileceğini belirterek, diğer terörist gruplardan birinin Hablemitoğlu suikastini gerçekleştirmiş olabileceğinden hareket etti. Bu kapsamda Almanya ve Avusturya'dan veya bu ülkelere bağlantılı İran üzerinden Türkiye'ye giren kişiler üzerinde çalıştı. Hablemitoğlu'nun konuşmalarından rahatsızlık duyanların ve tehdit edenlerin büyük bölümünün bu eyleme girişmiş olabileceğini vurgulayan yetkililer, daha önceki çalışmalarımız eylem yapanların hiçbir şekilde önceden tehdide yönelmediklerini, eylemi yaptıktan sonra da kendilerini iyi sakladıklarını gösteriyor değerlendirmesini yaptı. Şeriatçı terörün kıskacındaki ülke Türkiye. Doktor Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmeden önce yazdığı makalelerin yer aldığı Şeriatçı Terörün ve Batı'nın Kıskacındaki Ülke Türkiye adlı kitabı 2003 yılında yayımlandı. Toplumsal Dönüşüm Yayınları tarafından yayımlanan kitapta bazı alıntılar şöyledir. Küresel terörle mücadelenin en radikal ve samimi ölçütü, küreselleşmenin yaşattığı refahtan, yoksullara adaletli pay ayrılmasıdır. Siyasal İslamcılara ve bölücü teröristlere destek veren ABD ve AB ülkelerine önce bilgilendirme yapılmalı, sonra da destekçi ülkelere karşı her türlü yaptırım ve misilleme politikaları uygulanmalıdır. Özgürlük adına temel hak ve özgürlükleri yok edeceği önceden bilinen şeriatçılara ve de etnik faşizmi tırmandırarak ülkemizi bir iç savaşa ya da en azından terör batağına götürmeye çalışan bölücülere, koşulsuz özgürlük isteyen batılı müttefiklerimiz, Türkiye'ye biçtikleri demokrasi standardının acaba kaçta kaçını kendileri yerine getirmektedirler? Toplumsal belleği dumura uğratılmış Türkiye'de bir tek TSK kendini korumaya çalışarak mensuplarına ulusalcı duyarlılıkla bazı bilgi ve değerlendirme notlarının servisini yapabiliyor. Tıpkı tüm büyük devletlerin yetkili kurumları gibi. Hablemitoğlu'nu ben öldürdüm. İstanbul'da 5 kişiyi para ve zevk için öldürdüğü iddiasıyla yargılanmasına başlanan Durmuş Anucin, Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Necip Hablemitoğlu suikastini kendisinin gerçekleştirdiğini öne sürdü. Anucin, Hablemitoğlu'nu öldürme nedenini aldığı parayı ve silahların yerini belgeleriyle birlikte daha sonra mahkemeye sunacağını söyledi. Nisan 2003'te İstanbul 5 No'lu DGM'deki duruşmaya tutuklu sanıklar Durmuş Anucin, Selim Gündoğdu, Ali Mısır, Mustafa Baş, Ahmet Durmuş, Yılmaz Güngör, Murat Yılmaz, Ramazan Yeğen, Yıldırım Piraloğlu, Mehmet Çağlayan ve Orhan Özadam katıldı. Duruşma salonunda diğer sanıklardan ayrı bir yere oturtulan Anucin, savunmasını yaparken dosyanın eksik olduğunu ileri sürerek iddianamede yer alan cinayetlerin bir kısmını kendisinin işlediğini, ancak gasp olaylarıyla ilişkisi bulunmadığını iddia etti. Anucin, Türkiye'de gündemi değiştirecek bazı olaylarım var. Ankara'da Necip Hablemitoğlu'nu bizzat ben öldürdüm. Daha sonraki duruşmalarda öldürme sebebimi, aldığım parayı, silahların yerini belgeleriyle birlikte mahkemeye sunacağım, dedi. Hablemitoğlu cinayetini 1986 yılında İmralı cezaevinden tanıdığı ve İzmir'de baba olarak bilinen İbrahim Çiftçi ile gerçekleştirdiğini iddia eden Durmuş Anucin, ancak cinayet esnasında Çiftçi yanımda değildi. Ankara'ya kadar gelmişti. Beni kullananlar beni yakalatmasını da başardılar. Parayı bilerek İstanbul'daki bankaya gönderip beni yakalattılar diye konuştu. Cinayetlerle ilgili Aykut Sancaktar adlı kişiyle birlikte çalıştığını ve bu kişiden emir aldığını öne süren Durmuş Anucin, Sancaktar'ın olayları planladığını, kendisinin de silahlı gücü olduğunu kaydetti. Mahkeme heyeti Anucin'in Necip Hablemitoğlu suikasti ve diğer olaylara ilişkin sözlerini tutanağa yazdırdı. Sanık olamayacak kadar bilgisiz. Daha sonra Doktor Necip Hablemitoğlu cinayetini işlediğini öne süren Durmuş Anucin'in, soruşturmanın sanığı olamayacak kadar bilgisiz olduğu açıklanıyordu. Daha önce elinde belge olduğunu savunan Anucin de, Hablemitoğlu cinayetine ilişkin herhangi bir dökümanın da bulunmadığı belirtildi. İstanbul DGM Cumhuriyet Başsavcılığı, Anucin'in ifadesiyle İstanbul DGM'de hangi suçtan yargılandığını gösteren iddianamenin de yer aldığı suç duyurusu dosyasını, Hablemitoğlu suikastiyle ilgili soruşturmayı sürdüren Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Ankara DGM savcısı Cengiz Köksal, Anucin'in bu ifadeleri üzerine Durmuş Anucin'in bulunduğu Kocaeli F tipi cezaevine giderek ifadesini aldı. Devlet kusurlu bulundu. İçişleri Bakanlığı, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Doktor Necip Hablemitoğlu'nun ailesine toplam 40 milyar lira tazminat ödemeye mahkum oldu. Ankara 5. İdare Mahkemesi, devletin yurttaşların can ve mal güvenliğini korumasında sorumluluğu olduğuna işaret etti. Doktor Necip Hablemitoğlu'nun babası Adem Hablemitoğlu, kardeşleri Emel Küçükdoğan ve Efser Koçakoğlu, avukat Emin Başkale aracılığıyla Necip Hablemitoğlu'nun ülkesi için yürüttüğü çalışmalar nedeniyle bazı kimselerin hedefi haline gelmesine karşın devletin ilgili bilim ve organlarınca korunmadığı gerekçesiyle Ankara 5. İdare Mahkemesi'nde İçişleri Bakanlığı aleyhine manevi tazminat davası açtılar. 2004 yılında davayı sonuçlandıran Ankara 5. İdare Mahkemesi, devletin yurttaşların can ve mal güvenliğinin korunmasından sorumlu olduğunu belirterek şu görüşleri dile getirdi. İdarenin sorumluluğunun yalnızca hizmet kusuru ilkeleriyle sınırlı tutulmadığı, kusursuz sorumluluk, objektif sorumluluk ve kolektiflik anlayışına dayalı sosyal risk ilkelerine göre de idarenin sorumlu tutulacağı yerleşik yargı kararları ile kabul görmüştür. Dava dosyasındaki bilgi ve belgelerden Ankara Üniversitesi İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde öğretim görevlisi olarak çalışan, Türkiye'de yasa dışı faaliyette bulunan kişi ve kurumlar hakkında araştırmalar yapan ve bu konularda topluma bilgi veren, devletin birliği ve bütünlüğü için çalışmalar yürüten, bu çalışmalar nedeniyle tehditler aldığını çıktığı televizyon kanallarında söyleyen, böylece terör örgütlerinin hedefi haline gelen Doktor Necip Hablemitoğlu'nun evinin garajında öldürülmesiyle ilgili olayın, İş ve çalışmalarıyla ilgili olmadığı ya da kişisel bir husumetten kaynaklandığı yolunda herhangi bir bilgi ve belgenin bulunmaması karşısında her şeyden önce kusursuz ve objektif sorumluluk gereği bu kayıp nedeniyle babası ve kardeşlerinin duyduğu üzüntünün hafifletilmesi için idarenin tazminat ödemesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Mahkeme bu gerekçelere dayanarak İçişleri Bakanlığı'nı mahkemeye başvuru tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte Adem Hablemitoğlu'na 20, Emel Küçükdoğan ve Efser Koçakoğlu'na 10'ar milyar lira manevi tazminat ödemeye mahkum etti. Meclis araştırması istendi. Hablemitoğlu cinayeti TBMM Genel Kurulu'nda birçok kez gündeme geldi. 7 Ocak 2002 tarihinde Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 32 milletvekili Hablemitoğlu cinayetinin araştırılması amacıyla meclis araştırılması açılmasına ilişkin bir önerge verdi. Önergede şu görüşler dile getirildi. Faili meçhul siyasal cinayetler ülkemizde yeniden gündeme mi gelmektedir? Bu cinayetin Ankara'da öğretim görevlisi doçent doktor Necip Hablemitoğlu'nun öldürülme olayı ile faili meçhul cinayetler tekrar başlayacak mı endişesi toplumu çok derinden sarsmıştır. Siyasal nitelikli cinayetlerin amacı demokratik rejimi güçsüz kılmak, yeni demokratik açılımları önlemek, toplumun demokratik rejime olan güvenini sarsmak ve rejimi baskıcı, yasakçı bir kapalı yönetime itmektedir. Bununla Türkiye'nin iç ve dış dengelerinin ve istikrarının bozulacağı umulmaktadır. Doçent Doktor Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesiyle gündeme Fethullah Gülen, Bergama'da siyanürle altın arama karşıtı dernek, AB karşıtı, laik, demokratik cumhuriyete karşı ve Alman vakıfları yanı sıra ajanlık gündeme gelerek olayın değişik boyutu tartışılmaya başlanmıştır. Bu sorun siyasal partilerin ortak sorunudur. Bu sorun siyasal partilere yönelik bir tehdit ve saldırıdır. Bu sorun TBMM Araştırma Komisyonu'nun araştırmasıyla aşılır. Bu önerge TBMM Genel Kurulu gündemine gelmedi. 17 Aralık 2003 tarihinde bu kez İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı gündem dışı konuşmasında Hablemitoğlu cinayetindeki sis perdesinin aradan geçen bir yıla karşın aralanmadığını vurguluyor, gelinen noktada verilen sözlerin bugüne kadar söylemden öteye gitmediğine dikkat çekiyor ve bir yıldır göstermediğiniz siyasi kararlılığı istiyoruz. Faillerin ve ilişkilerin açıklanmasını bekliyoruz. Hükümet olmanın, iktidar olmanın sorumluluğunu bekliyoruz, diyordu. Berhan Şimşek'in konuşmasının ardından söz alan İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, ülkemizdeki terör olaylarına değindikten sonra şunları söylüyordu. Değerli milletvekili arkadaşlarım, şimdi izin verirseniz Hablemitoğlu cinayetinde son durum nedir? Biraz da bu konu üzerinde durmak istiyorum. Merhum Hablemitoğlu suikasti akabinde hemen İçişleri Bakanı olarak ben ve Sayın Başbakan güvenlik birimlerini talimatlandırdık. Olayın aydınlatılması için özel ekipler kurulmasını sağladık. Yani bu konudaki siyasi irademizi, kararlılığımızı hemen cinayetin akabinde ve Sayın Başbakan'ın başkanlığında yapmış olduğumuz bir güvenlik toplantısında dile getirdik ve bir özel ekip görevlendirdik. Yalnızca bu amaçla çalışan görevlilerimiz olayın çok yönlü araştırılmasına devam etmektedirler. Ben de bizzat gelişmeleri yakından takip etmekteyim. Bu çerçevede olay yerinde yapılan araştırmalarda bulunan 2 adet 9 mm çaplı boş kovan, ülke genelindeki tüm kriminal laboratuvarlarda incelenmiştir. Ancak daha önceden gerçekleştirilen herhangi bir olayla ilişiği tespit edilememiştir. Yine çevrede yapılan araştırmalarda olayın herhangi bir görgü tanığı bulunamamıştır. Buna karşın kurduğumuz özel ekibimiz gelen ihbarları titizlikle değerlendirmekte ve menfur saldırıyı görme ihtimali bulunan kişilerle görüşerek ipucu yakalamaya çalışmaktadır. Olayın bir başka özelliği de yasa dışı örgütlerden hiçbirinin bugüne kadar saldırıyı üstlenmemesidir. Bu tarz olayların aydınlatılması titiz ve uzun soluklu bir çalışmayı gerektirmektedir. Güvenlik mensuplarımız da faillerin tespit edilerek yakalanması için çok yönlü olarak çalışmalarını sürdürmektedirler. Biliyorsunuz ki biz ilk önce çalışmalarımıza, biraz önce ismini de zikrettiğim aydınlarımıza yönelik terör eylemlerini gerçekleştiren örgütlerden başladık. Ama hiçbirini ihmal etmeden bütün ihmalleri nazara dikkate alarak bütün örgütler üzerinde bütün hassasiyetimizle durmaktayız ve ümit ediyorum ki yakın bir gelecekte emniyet güçlerimiz bu olayı aydınlatacak ve faillerini adalete teslim edecektir. Hablemitoğlu cinayetine ilişkin birçok senaryo üretiliyor ancak sonuca ulaşılamıyordu. 7 Nisan 2004 tarihinde İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksı tarafından yanıtlanmasını istediği şu soruları soruyordu. 1. 18-12-2002'de Ankara'da hunharca katledilen Doktor Necip Hablemitoğlu cinayetinin aydınlatılması yolunda yapılan çalışmalar hangi aşamaya ulaşmıştır? 2. Kullanılan silah ve mermilerin menşei tespit edilebilmiş midir? 3. Doktor Necip Hablemitoğlu'nun ölümünden önce bazı cemaatler, vakıflar ve gizli istihbarat örgütleri hakkında yapmış olduğu araştırmaların cinayetin işlenmesinde bir ilgisi bulunmakta mıdır? 4. Bu cinayet Bahriye Üçok, Muammer Aksoy, Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı ve benzeri faili meçhul cinayetler dizisinin bir devamı mıdır? 5. Anayasanın 138'e 3. maddesindeki hükmü ihlal etmemek kaydıyla dosyanın genel kapsamı nedir? Berhan Şimşek'in sorularını Tarım ve Köy İşleri Bakanı Sami Güçlü şöyle yanıtladı. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, İstanbul Milletvekili Sayın Berhan Şimşek tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan ve İçişleri Bakanı tarafından cevaplandırılması istenen sözlü soru önergesini cevaplandırmak üzere İçişleri Bakanımız adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Yüce Meclis'in değerli üyelerini tekrar saygıyla selamlıyorum. Sözlü sorunun cevaplanmasına geçmeden önce yine Sayın Şimşek'in merhum Hablemitoğlu'nun ölüm yıldönümü vesilesiyle yaptıkları gündem dışı konuşma sırasında cinayetle alakalı çalışmalarımız ve bu olayın aydınlatılması hususundaki samimi duruşumuzu ifade etmiştim. Şimdi bu fırsattan faydalanarak bir kez daha bu güzel ülkemizin barış, huzur ve kardeşliğini hedef alan menfur bütün terör eylemlerini şiddetle kınadığımızı ve aynı zamanda bu eylemlerin faili meçhul kalmaması için bütün gücümüze çalıştığımızı ifade etmek istiyorum. Değerli milletvekilleri, malumunuz 18.12.2002 günü saat 20.20 sıralarında Çankaya ilçesi Portakal Çiçeği Sokak Saadet Apartmanı No.40 adresli binaya ait otoparkta Doktor Necip Hablemitoğlu, kimliği meçhul kişi ya da kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Söz konusu olayla ilgili tahkikatın Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğünü de ifade edeyim. Yürütülen bu soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde talimatımla özel çalışma ve değerlendirme grubu oluşturulmuştur. Olay yerinde yapılan çalışmalarda biri Luger, diğeri MKE olmak üzere 2 adet 9 mm çaplı boş kovan bulunmuştur. Bu kovanlar kriminal laboratuvarlarda incelenmiş olup daha önceden gerçekleştirilen herhangi bir olayla ilişiği tespit edilememiştir. Olay yasa dışı örgütlerce de bugüne kadar üstlenilmemiştir. Biliyorsunuz, ilk önce çalışmalarımızı Muammer Aksoy, Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı cinayetlerini işleyen örgütlere yönlendirmiştik. Şu ana kadar menfur cinayetin aynı örgütsel bağlantıyla işlendiğine ilişkin inandırıcı delillere ulaşmış değiliz. Buna karşın bir yandan bu örgütlere yönelik dikkatimizi korurken, diğer yandan başka seçeneklerin de olabileceğini değerlendirerek çok yönlü olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu tarz olayların aydınlatılması titiz ve uzun soluklu bir çalışmayı gerektirmektedir. Güvenlik mensuplarımız da faillerin tespit edilerek yakalanması için çok yönlü olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Ümit ediyorum ki yakın bir gelecekte emniyet güçlerimiz bu olayı aydınlatacak ve faillerini adalete teslim edecektir. Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve arkadaşlarınca meclis başkanlığına 2006 yılının Ekim ve Aralık ayında olmak üzere iki ayrı meclis araştırma önergesi sunuldu. Önergelerde Doktor Hablemitoğlu'nun katillerinin ortaya çıkarılamadığı, olayın faili meçhul cinayet sayıldığı belirtildi. Hablemitoğlu'nun Alman Vakıfları ve Bergama Dosyası adlı kitabında Alman vakıflarının Türkiye aleyhindeki çalışmalarının ortaya konulduğunun, bunun kimi çevreleri rahatsız ettiğinin ortaya konduğu ifade edilen önergelerde şu görüşler öne sürüldü. Doçent Doktor Hablemitoğlu yazdığı kitaplar ve değişik yerlerde yaptığı konuşmalarda ulusal çıkarları savunmuş, Bergama'daki siyanürle altın aramaya karşı çıkanları Alman vakıflarının örgütlediğini savunmuştur. Yazdığı Alman Vakıfları Bergama Dosyası kitabında özellikle Alman vakıflarının Türkiye'deki faaliyetleri konusunda çok değişik iddialarda bulunmuştur. Cinayetin işlenişinden bugüne değişik basın yayın organlarında Doçent Doktor Necip Hablemitoğlu'nun yazdıkları ve söylediklerinden dolayı dış güçler tarafından öldürüldüğü konusunda yayınlar yapılmıştır. Son günlerde bu iddialara gazetelerde yer alan yeni iddialar eklenmiştir. Araştırmacı yazar Talip Kaban Karlıbel, 27 Haziran 2006 tarihinde bir gazeteye yaptığı açıklamada, Hablemitoğlu Türkiye'deki gizli Alman faaliyetleri üzerine ciddi araştırmalar yapan önemli bir bilim insanıydı. Hablemitoğlu'nun yaptığı bir diğer çalışma da Alman gizli servisi BND'nin üzerindeydi. Necip Hoca, BND'nin Alman vakıfları üzerinden PKK ve birçok yıkıcı bölücü örgüt ve derneklere finansal kaynak sağladığını dile getiriyordu. Bu yüzden Alman gizli servisi BND'nin 2002'de yayınlanan Türkiye raporunda Hablemitoğlu'nun Türkiye'de baş Alman düşmanı olarak nitelendirildiği ve kısa zamanda bu tutumundan vazgeçilmesi gerektiği ifade edildi. Suikast günü bölgede ilginç gelişmeler meydana gelmiştir. GSM operatörlerinin baz istasyonlarında oluşan frekans bozukluğu bu ilginçliklerin başında gelmektedir. Bu tip frekans bozucu cihazları Almanya'da faaliyet gösteren Van der und Goldermann adlı firma üretmektedir. Tüm yurttaşlarımızın vicdanını rahatsız eden bu cinayet, eski ve yeni iddialar doğrultusunda incelenmeli ve araştırılmalıdır. Bu konuda daha kapsamlı çalışmalar yapılarak kuşkular giderilmelidir. Cinayetin üstünü örten giz perdesi aralanmalıdır. Bu olayın araştırılması, irdelenmesi ve yeni siyasi cinayetlerin önünün alınabilmesi için Anayasanın 98. maddesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünün 104 ve 105. maddesine göre meclis araştırılmasını isteriz. Hablemitoğlu cinayetinin araştırılması, irdelenmesi ve yeni siyasi cinayetlerin önlenebilmesi için meclis araştırması istenen bu önerge de genel kurul gündemine gelmedi. Sessiz ağıt. Doçent Doktor Necip Hablemitoğlu'nun eşi Profesör Doktor Şengül Hablemitoğlu, eşini kaybettikten sonra yaşadığı acıları, sıkıntıları ve döktüğü gözyaşlarını Sessiz Ağıt, Şengül Hablemitoğlu Sessiz Ağıt Bilgi Yayınevi Ankara 2007 adlı kitabında dile getirdi. Profesör Doktor Hablemitoğlu, Bilgi Yayınevi tarafından yayımlanan kitabında, "Ben onu en son haliyle hatırıma geldiğinde zihnimde kanlar içindeki yüzü var," dedi. Eşinin ölümünün ardından yaşadığı acıyı hiçbir şeyin hafifletmediğini belirten Hablemitoğlu, kitabında eşinin özel fotoğraflarını da yayımladı. Son nefesini verirken elini tutup ona güç verememenin, gözünün ta içine bakıp bir kez ve sonsuza dek onu ne kadar sevdiğimi söyleyememenin acısı ile tükenmek, kendimi yiyip bitirmek yerine yaşadıklarımın beni bir gün daha güçlü kılmasını umut ediyorum. Necip gitti gideli o artık yokmuş gibi hiç yaşamadım. Yokluğunu hiçlik olarak hissetmemek için direndim. Yokluğuna alıştım. Uzaklarda bir yerde var olduğunu düşünerek yokluğuna alışmanın unutmak olmadığını öğrendim. Onun unutursam hiç var olmamış olacağını biliyorum. Dünya tersine dönmediği sürece ben Necip'i ne unuturum ne de yaşatmaktan vazgeçerim. Ölüm Necip'le yan yana getirilmeyecek kadar yakışıksız. Sevgisiyle, sıcacık gülüşüyle benim yanımda, beynime sinen kokusu ile, aklıma kazınan seni seviyorum Şengül derken sesindeki şefkatiyle hissederek uyanıyorum sabahları. İşe, alışverişe, her yere birlikte gidebiliyoruz. Ben öyle şanslı bir kadınım ki, yıllarca aşkımı kaybetmediğim bir adamla yaşamanın mutluluğunun ne anlama geldiğini biliyorum. Şimdi ve sonra da onu sevmenin mutluluğuyla yaşayacağım. Bu bir şanstır. Bir kadın olarak, hele de cinsiyetinin erkek olduğuna inandığım bu dünyada var olma mücadelesini aşkla, çok severek ve çok sevilmenin ne olduğunu bilerek sürdürmek için güç verir, direnme, dik durma çabası ile huzur bulur insan. Bunun için de şanslıyım. Hala sevebildiğim ve kocama aşık olduğum için şanslıyım. Bu mutluluğu bir aradayken yaşamayı başaramayanlara ise öyle kızıyorum ki, koskoca bir yaşamı böyle ıskalama hakkı kimin var ki? Yeni iddia. Ergenekon soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'nin failleri belirlenemediği için dosyası halen açık bulunan Doktor Necip Hablemitoğlu suikastine ilişkin elde edilen yeni bulguları ana dosyadan ayırarak soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği ortaya çıktı. İkinci Ergenekon iddianamesinin 127. sayfasında ortaya çıkan bilgiye göre 9 nolu gizli tanığın verdiği ifadelerden oluşan dosyada şöyle denildi. Şüpheli O.G.'nin 2002 yılında Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesi işini V.K.'nın huzurunda gizli tanık 9'a teklif ettiği, tanığın kabul etmemesi sebebiyle şüpheli V.K.'nın O.G.'ye hitaben bu iş yine sana kaldı dediği, aradan geçen zaman sonucunda şüpheli O.G.'nin aynı tanığa Necip Hablemitoğlu'nun paralarını kumar masalarında bitirdik diyerek kendisinin bu cinayeti işlediğini itiraf ettiği, bu husustaki evrakın tefrik edilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği anlaşılmıştır. Necip Hablemitoğlu cinayeti hala faili meçhul. Hablemitoğlu'nun avukatı ve yakınları, soruşturmanın aradan geçen zamana karşın başlangıçtan farklı bir noktaya taşınamadığını, olduğu yerde durduğunu söylediler. 17. ayrımın sonu sayfa 229.